Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Behmen 1400 Hicri Kameri 8 Recep 1443 ve Miladi 10 Şubat 2022 Perşembe. Ayrıca İran İslam İnkılabı'nın 43. Zaferliğe dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebriklerimizi sunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı'nın 43. zaferliğe dönümü, İran'da bilim temelli ekonomi ve Neşr-ül Bela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yarın 22 Behmen, İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü. Cumhurbaşkanı Reisi İran Milleti'nin devrim ülkülerine bağlı olduğunu belirtti. Emir Abdullahian, iyi bir anlaşmaya varmak için kararlıyız dedi. Lavrov, Rusya ile İngiltere'nin nükleer anlaşmanın tam uygulanması için hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Erdoğan, işgal rejimi başkanı ile 4 kez görüştü dedi. Ve Ermenistan soykırımın tanınmasını istedi. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Şems'i 22 Behmen, 11 Şubat İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. zafer yıl dönümüdür. Bu münasebetle başkent Tahran olmak üzere İslam İran'ın üzerinde sağlık protokollerine uyulmak suretiyle etkinlikler düzenlenecek. İran'da İslam İnkılabı 11 Şubat 1979'da rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere kavuştu. Bu münasebetle başkent Tahran dahil olmak üzere İslam İran'ın üzerinde İran halkının coşkulu ve yoğun katılımıyla İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü etkinlikleri düzenlenecek. Büyük tehdit mercileri, İslami Tebliğ Kurumu, devre muhafızları, ordu ve diğer organlar, İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümü dolayısıyla İnkılapçı İran milletine 22 Behmen zafer yürüyüşüne katılmaya davet etti. Bu münasebetle devre muhafızları yaptığı açıklamada, İran'ın her zamankinden daha kararlı biçimde modern İslam medeniyetini kurmaya doğru kendi ülkücü yolunda hareket etmekte olduğu bildirildi. İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıldönümü kutlayan devre muhafızları, devrimin hayret verici ve destansı girişimlerinin anlatılmasının devrim ve milletin düşman cephesinin hibrit saldırısı ve medya diktatörlüğüne karşı panzehir olduğunu vurguladı. İran'da her yıl Hicri Şems'i takvime göre 22 Behmen ve Miladi takvime göre 11 Şubat günü İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günün yıl dönümü olarak kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçiliği kabul ettiği görüşmede İran milletinin kendi devrimin ülkelerine bağlı olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i bugün İslam devrimi zaferinin 43. yıl dönümü münasebetiyle Tahran'daki yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Reis'i bu görüşmede yaptığı konuşmada İran her zaman iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ilkeli politikasını vurgulamakta ve kalıcı güvenliğin sadece barış ve işbirliği ile sağlanacağına inanmaktadır dedi. Reis'i başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerdeki yaklaşımımız taktik değil stratejik bir meseledir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reis'i 13. hükümetin göreve başladığından bu yana komşuları ve diğer uluslararası ortakları ile dostane ilişkilerini güçlendirmedeki samimiyetini kanıtladığını belirterek bölgesel ve bölge ötesi güvenlik ve istikrarın korunması ve karşılıklı ihtiyaçların karşılanması için ikili ve çok taraflı işbirliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışmaktayız ifadelerinde bulundu. Büyükelçilere hitap eden Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında şu açıklamalarda bulundu. Bu doğrultuda İran-Çin 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının önemli bir bölümünü uygulamaya başladık. Rusya ile de benzer bir anlaşma gündemimizde. Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğimizi güçlendirdik ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün daimi üyesi olduk. Ayrıca tüm komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmek için etkin adımlar attık. Limanları ve transit koridorları güçlendirerek komşularımızla işbirliğinin gelişmesinin önünü açtık. Birçok sultacı gücün İran'ın hak ettiği konuma gelmesini engellemeye çalıştığına dikkat çeken reisi, İran bunlara rağmen zengin tarih, medeniyet ve kültürüyle bölge ve dünya siyasetinde yadsınamaz bir gerçek, dost bir ülke, güvenli bir ortak ve komşu ve diğer uluslararası ortaklarıyla ekonomik işbirliği için özel bir odak noktasıdır diye kaydetti. Cumhurbaşkanı Reis'i İran'ın her zaman nükleer faaliyetlerin tamamen barışçıl olduğunu ve çeşitli enerji, sanayi, tarım ve tıp alanlarında yasal fayda sağlamak amacıyla olduğunu ilan ettiğini ve belirsizlikleri gidermek için hatta taahhütleri ötesinde bazı eylemleri kabul ettiğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da defalarca bu konuyu vurguladığını belirten Cumhurbaşkanı Reis'i, herkes İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ve her zaman ciddiyetle müzakere masasına oturduğunu biliyor diye konuştu. Reis'i, mevcut durum Amerikan ihlallerinin ve eylemsizliğinin bazen de bazı hükümetlerin Washington'un uyguladığı kötü niyetli politikalarına eşlik etmesinin sonucudur. Avrupa'nın itibarı İran halkı ve hükümetinin gözünde tarihi bir sınavla karşı karşıyadır. Onlar İran milletine yapılan zulümlerden sorumludur, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ciddiyet, planlama ve inisiyatif ile müzakere masasına katıldıklarını ve iyi bir anlaşmaya varmak için kararlı olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da dost ülkelerin büyükelçileri ve maslahat güzellerinin katılımı ile düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İran'ın onurlu milletinin izzet ve saygı ile yanıt verdiklerini ve tehdide direniş ve karşı dille yanıt verdiğini kanıtladığını vurguladı. Bugün Viyana'da Amerika ve Batılı tarafların önünde büyük sınavın bulunduğu, onların uluslararası camiye karşısında gerçek yaklaşımını ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bakan Abdullahyan görüşmelerin son tarihinin Batılıların yaptırımları kaldırmak için tam şekilde yükümlülüklerini yerine getirmek ve tüm tarafların yükümlülüklerine dönmesi için göstereceği iradenin belirleyeceğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Londra'nın nükleer anlaşmanın tam şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da Tahran'a karşı zalimce ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler bugün de devam etti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiliz mevkidaşı ile Moskova'da düzenlediği basın toplantısında İngiltere ile Rusya'nın nükleer anlaşmanın tam şekilde uygulanmasının yeniden başlaması için ümit ve fırsat bulunduğu konusunda hemfikir olduklarına işaretle, ancak bunun için uzun bir mesafenin kat edilmesi gerektiğini söyledi. Rusya ve İngiltere 4+1 grubunun üyelerinden olarak Viyana'daki görüşmelere katılmaktalar.
İran Milli Futbol Takımı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA dünya sıralamasında 21. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya ikinci, Fransa da üçüncü sırada bulunuyor. Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı. İran Milli Futbol Takımı ise FIFA Dünya Sıralamasında 1557.59 puanla 21. sırada yer alarak Asya'daki birinci yeleğini korudu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada koronadan 130 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 130 kişinin yaşamını yitirdiği 33.681 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133.294'e, vaka sayısı ise 6.730.608'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.097'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.238.083'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 kez işgal rejimi İsrail Başkanı Herzog ile görüştüğünü bildirdi. TRT'de katıldığı canlı yayında konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın işgal rejimi İsrail ile yeni hükümet ile bir diyalog başlattığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Yeni Dışişleri Bakanı iki ilkeli bir çözüme inandığını söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız Herzog ile 4 defa görüştü. Başbakan ile görüştü. Ben Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Uzmanlar düzeyinde görüşmelerimiz var. İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmek demek, Filistin davasındaki temel tutumlarımızdan vazgeçmek anlamına gelmez. Daha önce söylediğim gibi Filistin davası uğruna ilişkileri normalleştirmeyiz. İki devletli çözüm yolunda her iki tarafla da ilişkisi olan bir ülke olarak geçmişte olduğu gibi katkı sağlayabiliriz dedi. Çavuşoğlu, Amerika ile yürütülen F-35 görüşmeleri konusunda da bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de Türkiye'nin pozisyonu gayet net. Biz her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak bölgemizde zaten çatışma, itilaflar var. İlave bir çatışma olmasın diye bir ülke olarak gerginliğin azaltılması için adımlarımız devam ediyor dedi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Ermeni soykırımının tanınmasını istedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirsoyan bugün yaptığı açıklamada Ermenistan yönetiminin uluslararası arenada Ermeni soykırımının tanınması için çabalarına devam edeceğini ifade etti. Ermeni Bakan, Ermenistan'ın bu tür insanlık suçlarının önüne geçmeye çalıştığını belirtti. Amerika başta olmak üzere 20 ülke şimdiye kadar Ermeni soykırımını tanımıştır. Türkiye yönetimi ise 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere yönelik soykırım yapılmadığını bildirirken Erivan yönetimi bu konuda ısrar ediyor.
Basar Geçer ilindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askerlerinin konuşlandığı mevzileri ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın Basar Geçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinden dün yerel saatle 22'den başlayarak Kelbecer ilinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine birkaç saat boyunca aralıklarla ateş açtığı belirtiliyor. Açıklamada Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ve yaralarında olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve bölgedeki durumun sakin olduğu aktarıldı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na ihalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Serri yaptığı açıklamada, Suudi koalisyon tarafından Yemen'e yönelik saldırılar ve ablukanın tırmandırılmasına yanıt olarak, Ordu İHA Birliği'nin bugün Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedefe aldığını, saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığını belirtti. Geçtiğimiz haftada Serri, Yemen 3 fırtınası operasyonunda Abu Dhabi'deki stratejik hedefleri Zülfikar füzeleriyle hedef aldıklarını bildirmişti. Yemenli komutan ayrıca Dubai'deki kritik ve hayati hedefleri Semad 3 İHA'larıyla vurduklarını ifade etmişti. Serri bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e saldırıya katıldığı sürece güvenli olmayacağını söyledi.
Haber kaynakları işgal rejimi askerleri ile Filistinliler arasında işgal altındaki Kudüs'te çıkan çatışmada 9 Filistinlilerin yaralandığı duyuruldu. Haberde işgal askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 9 Filistinlilerin açılan ateş sonucu yaralandığını duyurdu. Bu arada işgal güçleri bu sabah erken saatlerde Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. 2021 yılı sonunda işgal rejimi zindanlarında esir tutulan Filistinli sayısı 4600'e ulaşırken esirlerden 34'ünün kadın ve 160'ının da çocuk olduğu, 500 civarında esirin de idari hapis cezaları ile işgal rejimi zindanlarında tutulduğu ifade edildi. Filistin hareketlerinden Ulusal Konsey'in kurulması yönündeki çağrı konusunda ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Konsey'inin son gayrimeşru toplantısında ilan ettiği atamaları kabul etmediklerini açıkladı. Üç hareket dün akşam yayımladıkları ortak bildiride 6-7 Şubat Pazar ve Pazartesi günlerinde gerçekleştirilen Merkez Konsey'inin son gayrimeşru toplantısında gerek Ulusal Konsey Başkanı ve üyeleri ve gerekse diğer makamlar için yapılan atamaların hiçbir meşruiyeti yoktur ve tanınmayacaklardır dedi. Yeni atamaları dikkate almama çağrısında bulunulan bildiride söz konusu atamaların Filistin halkını temsil etmediği, ulusal icma kararlarını yok saydığı ve Filistin halkının iradesine baskı anlamına geldiği ifade edildi. Hamas, İslami Cihat ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin yönetiminden tek başına karar almaktan derhal vazgeçmesini ve ortaklık üzerine kurulu gerçek anlamda bir ulusal birlik yönünde hareket etmesini, ulusal icma kararlarını uygulamasını istedi. Bildiride ayrıca herkesi temsil edecek ve seçimlere hazırlık yapacak geçici bir ulusal konsey teşkili için Filistinli grupların genel sekreterleri düzeyinde diyalog toplantılarına başlanması çağrısı yapıldı ve bunun Filistin halkının içeride ve dışarıda tek ve meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ıslahına ve kurumlarının etkinleştirilmesine katkıda bulunacağı dile getirildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Suriye, İsrail'in bugün sabah saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut yönünden ve Suriye askerlerinin yaralanması ve maddi kayıplarla sonuçlanan işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri yönünde Suriye topraklarına yönelik çiftli korkak saldırısını şiddetle kanadı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı bugün yayınladığı beyanda bu saldırganlığın uluslararası hukuk ilkeleriyle Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarının ve Lübnan ve Suriye ile ilgili kararlarının özellikle Güvenlik Konseyi'nin 1974 tarihli 350 sayılı geri çekilme kararının çifte ihlali olduğu belirtildi. yapmayan da bu saldırganlık uluslararası sessizliğin ve İsrail işgal varlığının Suriye'ye karşı tekrarlanan saldırganlığına ısrar etmeye ve uluslararası toplumun ve uluslararası meşruiyet olarak adlandırılan şeyin güvenirliğini baltalayıp aşındırmaya teşvik eden Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan koruma şemsiyesinin ortasında ortaya çıkıyor ifadeleri yer aldı. Bu bağlamda bakanlık, bu da kaçınılmaz olarak durumun ciddi şekilde kötüleşmesine yol açacağını ekledi. Beyan, Suriye hükümeti İsrail varlığının yöneticilerine İsrail'in mükerrer, bariz ve pervasız ihlallerinin ve canice saldırılarının devam etmesi ve bunun bölgede istikrar ve uluslararası barış ve güvenlik için oluşturduğu tehlikeler konusunda uyardığını belirtirken, Suriye'nin bu korkakça saldırıların onları gerçekleştiren ve cesaretlendirenler üzerinde olumsuz etkileri olacağını teyit ettiğini ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Moskova ile Minsk'in Birlik Kararlılığı 2022 isimli ortak tatbikatına başladığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre bugün Birlik Devleti'nin müdahale kuvvetinin test edilmesine yönelik çalışmaların ikinci aşaması kapsamında Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne alt poligonlarda Birlik Kararlılığı 2022 tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamındaki manevralar, dışarıdan gelebilecek olası bir saldırganlığı bastırmaya ve püskürtmeye yönelik olacak. Askerler tatbikat sırasında devlet sınırlarının savunmasını artıracak, silahlı grupların içeri sızmasını önleyecek, silah ve mühimmat sevkiyat kanallarını kapatacak. Ayrıca sahte düşmana ait sabotaj ve keşif gruplarını tespit ve ortadan kaldırmaya ilişkin faaliyetler yürütülecek. 22 Şubat'a kadar sürecek tatbikat Belarus'taki Domanskovski bölgesinde eğitim sahalarında ve ülkedeki belirli bölgelerinde yapılacaktır.
Kremlin'e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomasi çalışmaları günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Amerika ve NATO'dan Rusya'nın güvenliğine yönelik kapsamlı güvenlik garantilerinin alınması gerektiğini ifade etti. Diplomasi çalışanları günüyle ilgili tebrik mesajında Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın vatana hizmet ve uluslararası arenada onun çıkarlarını koruma konusunda şanlı bir tarihe sahip olduğunu, günümüzdeki Rus diplomatların da görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.
Ukraynalı askeri analiz uzmanı Cemot, Ukrayna'nın kalkış ve iniş için uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk insansız hava araçlarının işletilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtti. Ukrayna Askeri Merkezi adlı Sivil Toplum Kuruluşu'nun yönetim kurulu başkanı, Ukrayna'nın uygun pistlerinin olmaması nedeniyle Türk İHA'larının işletilmesiyle ilgili sorunlar yaşadığını söyledi. İlgili video YouTube'da yayınlandı. Cumhuriyet, bu yaşadığımız ve havacılıktan vazgeçmemiz durumu dışında her halükarda çözmemiz gereken bir sorun diye konuştu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Amerika'da iç anlaşmazlıklar İran'a baskıyı sürdürme bahanesi başlığı altında. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da görüşmeler devam ettiği bir sırada Amerika'da iç anlaşmazlıklar Tahran'a karşı baskıyı artırmak için bir bahane olarak Washington tarafından kullanılıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, Amerika'nın iç anlaşmazlıklarının bedelini İran milletinin yasal haklarını çiğnemekle ödeyemeyeceğini belirtti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani dün paylaştığı tweette, Amerikan yönetici heyeti tarafından duyulan seslerin bu ülkede Viyana görüşmelerini ileri götürmek için siyasi kararların alınması için gereken birliğin olmadığını gösterdiğini vurguladı. İran ile 4+1 grubu arasında Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur görüşmelerin devamı Salı günü Viyana'da başladı. Görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen nihai anlaşmaya varmak için Washington'un siyasi iradesine bağlıdır. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların etkin şekilde kaldırılması ve Amerika'nın yeniden kendi yükümlülüklerini ihlal etmemesi için gerçek güvenceler isterken Cumhuriyetçi temsilciler ve bazı demokrat temsilciler bir sonraki hükümetin nükleer anlaşmadan çekilebileceğini veya bir takım değişiklik yapabileceğinden söz ediyor. Bu bağlamda son günlerde Amerikan Senatosu'nda 33 Cumhuriyetçi temsilci Amerikan Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazarak hükümetin İran ile nükleer anlaşmanın incelenmesine engel olması halinde onu etkisiz kılmak için çaba göstereceklerini ve Cumhuriyetçilerin yeniden iktidara gelmesi halinde iptal etmeye çalışacaklarını bildirdiler. Cumhuriyetçilerin yanı sıra Bob Menendez gibi bazı kıdemli demokrat senatörler de anlaşmanın geçerlilik süresinin uzatılması ve İran'ın nükleer programına yönelik denetimin artırılması dahil bazı esas değişiklikler yapılmadan önce nükleer anlaşmaya dönmeye karşı olduklarını deklar etmişlerdi.
Amerika'daki iç anlaşmazlıklar Biden yönetiminin Viyana görüşmelerinin daha hızlı şekilde sonuca ulaşması için gereken siyasi karar almasının gecikmesine yol açtığı bilinse de Amerika'nın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilip İran'a yönelik zalimce ve yasa dışı yaptırımlar uygulamakla maddi ve ekonomik hasara yol açtı ve durumun günümüzdeki hale geldiğini sebebiyet verdiği herkes tarafından iyice bilinmektedir. Biden yönetimi bu hususta şimdiye kadar hiçbir etkin girişimde bulunmadığı gibi yaptırımları sürdürme politikası ile İran'a karşı baskı araçlarını korumaya çalışmıştır. Bu hususta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan yaptığı açıklamada nükleer anlaşma konusunda yükümlülük karşısında yükümlülüğe dönme çabasının kendi yaklaşımları olduğunu ifade etti. Amerikalı üst düzey yetkililerin bu açıklaması Biden yönetiminin azami baskı politikasının yenilgi uğramasını itiraf etmesi ve nükleer anlaşmadan çekildiği için Donald Trump yönetimini eleştirmesine rağmen aynı baskı araçlarını İran'a karşı kullanarak İran milletini nükleer anlaşmanın çıkar ve menfaatlerinden yoksun bırakmak için çalıştığını gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşmanın koruması için kendi payına düşeni fazlasıyla bile yapıp çalışmıştır. Hatta Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği tarihten bir yıl daha fazla yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdi. Ancak vaatlerde bulunan Avrupalı ülkelerin Washington'un anlaşmadan çekilmesinden kaynaklanan etkileri telafi etmedikleri için bir yıl sonra İran'da kendi yükümlülüklerini hafifletmeye başladı. Gelinen aşamada ancak Amerika'daki iç anlaşmazlıklar Biden yönetiminin mevcut koşullar karşısında sorumluluğunu ortadan kaldırmak için bir bahane sayılamaz. Çünkü nükleer anlaşmadan çekilmeyi ve İran'a azami baskıya karşı olduğunu iddia eden Biden yönetimi Viyana'daki fırsatı değerlendirmesi ve gereken siyasi kararları alması gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler'in Afganistan gelişmeleri hakkındaki çifte standartları uyumu etrafında. Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi üçüncü kez değişti. Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Faik görevden alınarak yerine Veli Naimi getirildi. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimi döneminde yolsuzluk yapan yetkililerin yargılanmasını istemesinin ardından Ahmet Faik'in görevine son verildiği ifade ediliyor. Bu arada Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin değişmesi önemli bir konu sayılıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından hala Afganistan'ın Dışişleri Bakanı sayılan Hanif Etmer'in talebi üzerine bu değişikliğin yapıldığı ifade ediliyor. Afganistan'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğindeki değişikliklerin Etmer'in isteğine göre yapıldığı kimi uzmanlar ve çevreler tarafından defalarca bildirilmiştir. Siyasi gözlemciler ise Birleşmiş Milletler'in Afganistan temsilciliğine yönelik yaklaşım ve tavrının bu uluslararası örgütün Afganistan gelişmelerine yönelik çifte standartlı oyun ve davranış olarak niteliyorlar. Çünkü bir yandan Amerikan Afganistan'a yönelik politikalarını takip ederken diğer yandan Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Ofisi'nin bu teşkilat açısından değer ve itibarını kaybettiği bildiriliyor. Demek ki Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Ofisi Afganistan'ın önceki ve şimdiki aktörlerine karşı büyük ve uluslararası güçler tarafından bir araç olarak kullanılıyor. Afganistan uzmanlarından Feridun Barkesi bu hususta değerlendirmedi. Afganistan'daki koşulların ve bu ülke yöneten uluslararası aktörlerin etkisi altında olup halkın bu programlarda bir yeri olmadığını ifade etti. Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Ofisi'nin Taliban yönetimiyle herhangi bir ilişki ve irtibat olmadığından bu ofisin faaliyetlerinin devam etmesi aslında Birleşmiş Milletler'in Taliban yönetimine karşı kullandığı bir araç haline geldiğini gösteriyor. Çünkü Birleşmiş Milletler pratikte Eşref Gani hükümetinin Dışişleri Bakanı Hanif Etmer'i tanıyormuş gibi hareket ederek kendisiyle yazışıyor. Oysa Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası Taliban grubu ve kendi yöneticilerinin kontrolü altındadır. Ve bu grupta kendi iktidarının Birleşmiş Milletler ve uluslararası camia tarafından tanınmasını istiyor. Bu nedenle Afganistan eski hükümet yetkililerinin Birleşmiş Milletler tarafından muhatap alınması bu ülkenin durumunu siyasi ve uluslararası açıdan belirsizlik içinde tutmaya devam edebilir.
Afganistan uzmanlarından Pir Muhammed Mulla Zehi de bu bağlamdaki değerlendirmesinde Afganistan'ın oldukça kötü şartlar içinde olup kıtlığın milyonlarca Afgan vatandaşının da yaşamını tehdit ettiğini işaretle Birleşmiş Milletler'in Afganistan halkının hayatını kurtarmak için belirleyici rol ifa etmesi gerektiğini vurguladı. Afganistan'da Mulla Zeyn'in ifade ettiği gibi, halkın durumu oldukça kötü ve her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bu şartlarda Birleşmiş Milletler'den beklenen şeyin Afganistan halkının acılarını hafifletecek şekilde hareket etmesi ve kararlar almasıdır. Sonuç itibariyle hem Taliban ve hem de Birleşmiş Milletler Afganistan halkının durumu karşısında ortak sorumluluğa sahipler ve tanınmama gibi çeşitli nedenlerle Afganistan halkını kurban etmezler. Birleşmiş Milletler eğer Afganistan halkının kötü durumu hakkında yayınladığı raporlarına inanıyorsa en azından Afganistan temsilciliği üzerinden Afganistan halkını kurtarmak için yardımda bulunması gerekiyor. Yoksa Afganistan'ın Birleşmiş Milletler Ofisi'nin başka amaçlar için kullanılması Afganistan'da durumu daha da beter edecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Batı Asya bölgesinin önemli gelişmelerinden biri Siyonist rejim İsrail Başkanı İshak Herzog'un Birleşik Arap Emirliği'ni ziyaret etmesiydi. Herzog geçen hafta Pazar günü Birleşik Arap Emirliği'ne ilk resmi ziyareti çerçevesinde Abu Dhabi Havalimanına gitti ve Herzog Birleşik Arap Emirliği ziyaretinden önce yaptığı açıklamada bu ziyaret Abu Dhabi Vilayet Prensi Muhammed Bin Zayed'in resmi daveti üzerine gerçekleştirdiğini belirtti. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, bölgemizde Araplar ile Siyonistler arasında bu ilişkilerin gitgide artması ve bunların daha geniş bir boyutta gelişmesi sürekli çeşitli çevreler tarafından, özellikle haber medya çevreleri tarafından konuşulup analiz ediliyor. Siyonist İsrail rejiminin bu çabaları ve aslında Arapların toplumunda Müslümanın Müslümana ihaneti konusu sürekli vurgulanmaktadır. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu gündeme taşıyıp analiz etmeye çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bedri hocam, geçtiğimiz aylarda da bu konu üzerinde sizinle durmuştuk. Siyonist İsrail rejiminin Araplar ile olan ilişkisi ve bu ilişkilerin normal bir hale gelmesi aslında Filistin ülküsünün acaba unutuldu mu sorusunu gündeme taşımaktadır bildiğiniz gibi. Biz Araplar ile ilişkilerde yani Türkiye olarak siz nasıl görüyorsunuz bu mesele? Siyonist İsrail rejimiyle neyi gösteriyor önümüzdeki günlerde? Araplar ile Siyonistler arasında yeni bir efendim olayın veya yeni bir mesele üzerinde durmaları mümkün mü sizce? Nasıl bir analiz yapıyorsunuz?
Doğrusu Arap devletlerinin sürekli İsrail'le olan ilişkileri daima İsrail'in istemi doğrultusunda şekillenmiştir. Hiçbir zaman Arap yetkilileri ve devlet yetkilileri bugün kendi halkını veya kendi çıkarlarını, istemlerini öne çıkarmadan İsrail'in istemleri ve istekleri doğrultusunda hareket etmekteler. Ve bu nedenle zaman zaman Arap devletleri yetkilileri İsrail'e karşı çıkışları, demeçler verirlerse dahi bu da kendi iç kamuolarını yatıştırma amaçlıdır. Yani hiçbir zaman ciddi bir tavır, ciddi bir siyaset İsrail'e karşı göstermemişlerdir. Ve daima İsrail'in gizli yolda ve İsrail'in istediği şekilde hareket etmektedir. Ve bu sorunun bugüne kadar uzanması da bu nedenledir. İkili bir siyaseti ve izlenmesi ve bu siyaset sonucunda da bugün bu sorun bugüne kadar hal edilmeyerek bu şekilde bugüne kadar gelmiştir. Yani hiçbir zaman Arap devletlerin başından olan ve yöneten kesim hiçbir zaman işte buna karşılık net bir tavır göstermedikleri için de bu sorunun gittikçe büyümesine ve İsrail'in bölgede etkin olmasına neden olmuştu. Ve bu şekilde davranırlarsa ileriki dönemlerde peyderpey İsrail'in oradaki siyaseti yerleşecek ve alana hakim olma gibi bir durumla karşılaşabiliriz.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi aslında sizin de bildiğiniz gibi bu Araplar ile Siyonistler arasında normalleşme meselesi Trump döneminden itibaren gündeme gelmiştir. Birleşik Arap Emirliği'nin yani başka ülkelerden, başka diğer komşu Arap ülkelerinden bağımsız bir politika izleyebileceğini siz düşünüyor musunuz Siyonistlerle ilgili?
Yok, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün göstermiş olduğu veya bu yönde hareket etmesi hiçbir Arap ülkesinden farklı bir yol izlediğini göstermiyor. Yani bu söylediğimiz gibi işte topyekün bir şekilde İsrail'e teslim olma ve İsrail'le beraber ilişki kurma yerine parçalı bir şekilde Arap devletleri parça parça İsrail'le diyaloglarını geliştirmeye yönelik bir siyaset gütmektedir. Topyekün bir şekilde eğer İsrail'le diyaloglarını geliştirirlerse bugün belki iç kamuoyunda tepkiyle karşılaşacağı bir durumun hesabı vardı. Bu nedenle peyderpey parça parça Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şekilde ilk etapta böyle bir siyaset bitmesi bir nevi de bölgedeki ve Arap halkı arasındaki tepkilerin boyutunu ölçme gibi değerlendirebiliriz. Ne gibi tepkiler göstereceği halk tarafında bunun da test etme amaçlı ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir yola başvurmuştu. Diğer Arap ülkeleri de aynı şekilde aynı durumda olduklarını söyleyebiliriz. Hiçbirisi de net olarak İsrail'e karşı ciddi bir tavır gösterdiklerini görülmemişti ve göstermeyeceklerdi. Çünkü kendi iradelerine sahip bir yönetici kademesi yoktu. Bugün tamamen işte Amerika ve İsrail'e bağımlı olan ve bu şekilde hareket eden yöneticileri görmekteyiz. Ve bu böyle olunca da elbette İsrail'in istediği şekilde, istediği zaman hareket edecekleri ortadadır.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Siyonist İsrail Başkanı İshak Herzog'un Birleşik Arap Emirliği'ne gerçekleştirdiği ziyareti konusu etrafında sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'da İslam İnkılabı'nın 43. Zaferiye Dürümü'nün çeşitli etkinliklerle kutlanması, Filistin'e direnişçilerin Siyonist işgalcilerin Filistinlilere karşı saldırıları konusunda uyarıda bulunması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Filistinli eski meclis başkan yardımcısının İran'ın direnişin kalesi olduğu yönündeki açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin eski meclis başkan yardımcısı direniş ekseni ve Siyonist rejime dair yaptığı açıklamalarda şöyle dedi. Tel Aviv İslam ümmetin asıl düşmanının işgalci rejim değil, İran olduğu yanılgısını oluşturmak için elinden geleni yapıyor. Rejim aynı zamanda gerici Arap rejimlerini etrafında toplayarak, İran'a karşı koalisyon kurarak tarihi ve sahadaki gerçekleri değiştirmeye çalışıyor. Filistin eski meclis başkan yardımcısı Hasan Harişe, El Alem Haber Merkezi'ne İran İslam İnkılabı zaferinin yıl dönümü vesilesiyle verdiği röportajda, bu olay Filistinlilerin yıllardır çektiği küresel baskı, zulüm, zorbalık ve küstahlığa karşı örnek bir atılımdı. İran, İslam İnkılabı'nın zaferinden ilk anlarından itibaren Filistin halkının yanında olduğunu ve Siyonist İsrail işgalcilerine karşı davasını desteklediğini ilan etti diye kaydetti. Filistin eski meclis başkan yardımcısı Hasan Harişe açıklamasının devamında şöyle dedi. İran, Suriye'ye yönelik uluslararası saldırganlığın ilk anından itibaren bu saldırganlığa karşı net bir tavır aldı. İran hem Lübnan'da hem de Filistin'de her zaman direnişin kalesi olmuştur.
İtilaf gazetesinde Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'nın Afrika boynuzunda yaşanan kuraklık sebebiyle 13 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmesi, Yemen ordusu ve halk güçlenen mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'na karşı direnişini sürdürerek mütecavizlere ağır ders vermesi gibi haberler göze çarparken, Cami Cam gazetesinde Amerikalı eski yetkilinin Amerikan'ın İran'a yönelik tehditlerinin içi boş olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın eski milli güvenlik danışmanı John Bolton, Joe Biden yönetiminin İran'a karşı izlediği politikalarını eleştirerek İran'a yönelik askeri tehditleri içi boş tehdit niteledi. Bolton, Biden yönetimi son bir yılda Berjam nükleer anlaşmasını ihya etmek için zillete düştüğünü ve sürekli tavizler verdiğini ileri sürdü. Bolton, Beyaz Saray'da Donald Trump yönetiminin milli güvenlik danışmanı olarak görev yaptığı günlerde İran'a azami baskı uygulama politikasının sıkı taraftarlarından biriydi. Oysa bu politika Amerika'nın şimdiki yönetiminin birçok yetkilisinin itiraf ettiği üzere başarısızlıkla sonuçlandı ve İran'ı Berjam nükleer anlaşması dışında yeni bir anlaşmaya varmak üzere müzakere masasına çökme hedefine ulaşamadı. Amerika'nın şimdiki hükümeti de Viyana müzakerelerinde Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmek istediğini ileri sürüyor. Fakat pratikte azami baskı politikasından da geri adım atmıyor. Biden yönetimi Viyana müzakereleri sırasında birkaç kez anlaşma sağlanmadığı takdirde askeri seçeneğin başta olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu tehdidini savurmuştu. Bolton ise şöyle dedi. Bence şu askeri seçenek meselesi gerçekten Biden yönetiminin masasında bile yer almıyor. Bence bu da içi boş tehditlerden biri ve İranlıları etkilemiyor.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik azami baskı siyasetinden vazgeçmesi gerektiği yönünde Çinli yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Pekin yönetimi İran'ın nükleer programına ilişkin krize sebebiyet veren taraf olan Amerika'nın azami baskı politikasını düzeltmesi ve İran'a dayattığı illegal yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Viyana'da devam eden 8. tür müzakerelerle ilgili bir soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı. Berjam Anlaşması'nı ihya etmek üzere yürütülen müzakereler önemli bir merhaleye ulaştı. Çin, tüm tarafların durumun acilliğini hissetmelerini, daha fazla iyi niyet göstermelerini ve esnek davranmalarını ve bir an önce anlaşmaya varmaya çalışmalarını istiyor. Sözcü Jian şöyle ekledi. İran'ın nükleer programına ilişkin krize sebebiyet veren taraf olan Amerika, azami baskı politikasını düzeltmesi ve İran'a dayattığı illegal yaptırımları kaldırması gerekir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu alımda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam İnkılabı'nın 11 Şubat 1979 tarihinde zafere ulaşması, İran'ın birkaç bin yıllık tarihinde önemli bir durum noktası sayılır. İslam İnkılabı, İran toplumunda siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda köklü değişimlere vesile oldu.
Buna karşın bu inkılabın en önemli etkilerinden biri, askeri ve savunma alanında emsalsiz bir sürecin şekillenmesi ve yeni kazanımların elde edilmesiydi. İslam İnkılabı'ndan önce Pehlevi döneminde, özellikle de Muhammed Rıza'nın iktidarın başında bulunduğu dönemde onca yüklü silah alımına rağmen ülkenin savunma sanayileri asla gelişmemiş ve İran Silahlı Kuvvetleri başta Amerikan askeri müsteşarları olmak üzere askeri teçhizatını ve silahlarını özellikle hava ve deniz kuvvetlerinde kullanmakta ecnebi müsteşarlara bağımlıydı.
Buna göre Şah rejiminin askeri alanda en önemli sorunu silah ve askeri teçhizat bakımından şiddetle dışa bağımlı olmaktır. Gerçi Şah dönemine askeri alanlara yüklü bütçeler tahsis ediliyordu. Ancak bu bütçeler sadece silah alımı için harcanıyor ve askeri sanayilerin geliştirmesine hiçbir yatırım yapılmıyordu. Bu durum doğal olarak İran'a askeri açıdan şiddetle batıya bağımlı hale getirmişti.
Pehlevi rejiminin askeri bütçesi dünya ortalamasının çok çok üstündeydi. Örneğin 1975 yılında İran'ın askeri bütçesi gayri safi milli hasılanın %12 kadarıydı. Oysa aynı yılda dünya ortalaması %3.8 kadardı. Öte yandan Şah rejimi askeri alanda özellikle silah alımında aşırı derecede para harcıyordu. Oysa aynı dönemde İran sanayi ve tarım alanlarında gelişmeye muhtaçtı. O dönemde petrol fiyatlarının birkaç kata yükselmesi İran'a emsalsiz ve bir daha tekrarlanmayacak bir fırsat sunmuştu. Ancak bu fırsat iktisadi kalkınma uğruna kullanılmak yerine silah alımı ile yok edildi.
Siyaset meseleleri uzmanı Dr. Muhsin Radadi şöyle diyor. Şah döneminde İran'ın askeri bütçesinin önemli bir bölümü doğulu ve batılı silah firmalarından silah alımı ve bu firmaların takviye edilmesi uğrunda harcanıyordu. Ancak İslam İnkılabı'ndan sonra şimdi bu paralar yurt içinde silah yapımına yatırılıyor ve gerçekte gençlere uzmanlara istihdam alanı açıyor. Öte yandan Şah rejiminin silah alımı genellikle akılcı değildi. Şah daha iyi silahlar değil de daha pahalı silahların peşindeydi. Üstelik Şah rejiminin aşırı silah alımı bölgede silah yarışını da tetikledi. Örneğin Şah rejiminin silah alımı Irak'ın Baas rejimine de ordusunu takviye etmek için ve eline geçtiği ilk fırsatta İran'a saldırmak için kışkırtıyordu. Nitekim İran İslam İnkılabı zafere kavuşup batılı askeri müsteşarlar İran'dan gidince ve ayrıca silah alımı anlaşmaları da iptal edilince Saddam rejimi İran ordusunun durumu mutlak zafiyet olarak değerlendirdi. Irak diktatörü Saddam bu durum İran'dan saldırmak için en uygun fırsat olduğunu düşünerek Eylül 1980'de İran'a karşı geniş çaplı saldırıya geçti.
Tahran Radyosu.
Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş, İran İslam Cumhuriyeti nizamı henüz ayakta durmaya çalıştığı ve askeri ve hatta siyasi açıdan çok yönlü bir savaşa girmeye hazırlıklı olmadığı bir sırada meydana geldi. Buna karşın bu savaş İslami İran için çok değerli ve önemli sonuçları oldu. 8 yıllık kutsal savunmanın önemli sonuçlarından biri, İran'ın askeri ve siyasi gücünün gün yüzüne çıkması ve küresel istikbar güçlerine karşı direnebileceğinin anlaşılması oldu.
İmam Hümeyni, dayatılan 8 yıllık savaş hakkında şu değerlendirmede bulundu. Cesur askerlerimiz ve cesur büyük milletimiz hiç kimsenin bu ülkeye sızamayacağını ve bu ülkeye zarar veremeyeceğini ispat etti. Dayatılan bu savaş gerçeği ülkemize mal ve can kaybı bakımından ağır zararlar verdi ama aynı savaş askeri açıdan savunma sanayimizin gelişmesine vesile oldu. Günümüzde askeri ve siyasi çevreler bu durumdan caydırıcı güç şeklinde söz ediliyor.
Savaş şartları ve olağanüstü durumlar, baskılar ve ihtiyaçlar İran'ın çeşitli sanayilerinin gelişmesi yönünde çok değerli bir fırsat yakalamasına vesile oldu. Bu doğrultuda dindar ve uzman gençler yenilikçiliği ve yaratıcılığı ile başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan silah ve askeri teçhizatın imalatı için harekete geçti ve savunma alanında yeni kapasiteleri geliştirmeye başladı. İran'da genç uzmanların bu faaliyetleri askeri ve savunma alanlarında geniş çaplı faaliyetlerin başlangıç noktası oldu. Şimdi bu alanlarda büyük projelerin hayata geçirmesine zemin oluşturdu.
Gerçekte dayatılan 8 yıllık savaşın en önemli bereketlerinden biri savunma sanayilerinde gündeme gelen yenilikler ve başarılar oldu. Siyaset meseleleri uzmanı Cevad Mansuri bu konuda şöyle diyor. Kutsal savunma öz güvenimizi geliştirdi ve kendi imkanlarımıza dayanarak ülkemize yönetebileceğimizi öğretti. Bu öz güven duygusu savaştan sonra çeşitli siyasi, iktisadi ve yeni savunma teknolojilerinde çok belirgin hale geldi.
Kuşkusuz eğer dayatılan savaş olmasaydı ve İran dünya tarafından iktisadi ve siyasi ablukaya alınmasaydı, ülkenin askeri ve savunma alanlarında bunca muazzam gelişme kaydedilmezdi. İran'ın savunma sanayileri savaştan sonraki yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Öyle ki bugün füze ve İHA gibi alanlarda kendine yeter hale gelmekle kalmadı, yeni askeri teknolojilerde dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer aldı.
Gerçekte batılı devletlerin İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra dayattığı kısıtlamalara ve baskılara rağmen savunma sanayi ve gücü önemli oranda gelişti. Öyle ki bugün İran İslam Cumhuriyeti bölgesel büyük bir güç olarak kendisini her türlü bölge içi veya bölge dışı tehditlere karşı savunabilecek güçtedir.
Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşın sonu, İran'ın savunma stratejisinde değişim sürecinde yeni bir dönemin başlangıç noktası oldu. Yeni dönemin en önemli özelliklerinden biri, nizamın üst düzey yetkililerinin ülkeyi savunmak üzere caydırıcılığın geliştirmesini en etkili strateji olarak benimsemeleridir. Caydırıcılığın kökleri Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 60. ayetinde şöyle buyurmakta.
düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.
Bu ayette düşmanların yüreğine korku salmak üzere mümkün mertebe silah ve kuvvet toplanmasına vurgu yapılması, bu imkanların illaki kullanılması anlamına gelmiyor. Gerçekte bu ayet böylece caydırıcılığın önemine gündeme getiriyor ve düşmanların müminlere saldırmaktan vazgeçmelerine sebebiyet vereceğine vurguluyor. Kur'an-ı Kerim'in bu buyruğunu yerine getirmek üzere İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda sürekli çabaları ile kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri teçhizat ve silahların yapımında büyük başarılara imza attı ve şimdi dünyada kendi askeri teknolojilerine sahip olan ve büyük caydırıcı güce kavuşan bir ülke olarak biliniyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldırımı dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeler ve kazanımları ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 22. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iki İranlı bilgi tabanlı şirketin faaliyetlerini ele alacağız.
Sadık Espadana Fennovaran şirketi 2009 yılında İran sanayilerinin ve üretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu parça ve ekipmanların imalatı ve üretimi amacı ile kurulmuştur. Bu şirketin tasarım birimi şirketin makine ve ekipmanlarının üretim kapasitesini optimize etmek ve artırmak için her zaman dünyadaki en son teknolojileri kullanmaya çalışmıştır. Bu şirketin polimer endüstrileri, gıda endüstrileri, petrol ve gaz ve petrokimya, askeri endüstriler, çelik ve çimento endüstrileri ve otomobil alanlarındaki hizmet ve ürün yelpazesi kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.
Bu şirketin en önemli misyonu girişimciler, fikir ve tasarım sahipleri ve bilgiye dayalı şirketlerle işbirliği yapmaktır. İran'da ilk kez yüksek sıcaklık ve kontrol atmosferli fırınların tasarımı ve imalatı, özel özelliklere sahip seramik ve metal parçaların üretimi için sıcak pres makinesi tasarımı ve imalatı ile kesilen hayvanların sakatat dönüşüm makinesi tasarımı ve imalatı İran'da bu şirket tarafından gerçekleştiren bazı projeler ve faaliyetlerdir. Sadık Espadana Fenavaran firmasının popüler ürünleri arasında sohbetimizin devamında kısaca tanıtacağımız her türlü homojenizatör karıştırıcılar, her türlü pelet ve granül üretim makineleri ve her türlü dolum ve paketleme makinelerinden bahsedebiliriz.
Çeşitli farmasötik ve sağlık ürünlerinin üretimi için laboratuvar ve vakum karıştırıcıları üreticisi olan bu şirket, İran'daki sağlık ve ilaç endüstrisi için en iyi makine üreticilerinden biridir ve şirketin ürünlerinin kalitesi İran'daki en büyük rekabet avantajına sahip ürünlerdendir. İç ve dış pazarlar, uluslararası pazarlarda bile rekabet gücüne sahiptir. Firmanın mikserlerinin 7 modeli var. Bunlardan bazı homojenizatör mikseri, laboratuvar homojenizatör mikseri ve vakumlu işleme makinesi bu ürünlere örnektir.
Her türlü tablet pres makineleri ve tablet üretim ve granül tartım makineleri mükemmel kalite ve çok uygun fiyat ile üreten ve bunları İran ve dünyadaki pazarlarına tanıtan bu firmanın tablet ve granül makinelerinin 20 tonluk tablet pres makinesi, hidrolik tablet pres makinelerini 4 modelli olarak sunmaktadır.
Sadık Espadana Fernavaran şirketinin bir diğer popüler ürünü, sıvı dolum ve blister paketleme makinesi gibi çeşitli dolum ve paketleme makinelerinin çok yüksek kalitede üretimidir. Bu şirket, İran'daki sağlık, ilaç ve ambalaj endüstrilerinin en iyi üreticilerinden biridir. Bu makinelere örnek olarak krem tüp dikiş makinesi, yarı otomatik dolum makinesi ve blister paketleme makinesi verilebilir.
Tahran Radyosu.
Kuşafan Pars Üretim Mühendisliği Şirketi, bu programda kısaca tanıtacağımız bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketti. Birlikte dinleyelim.
Bu şirket 1994 yılında kurulmuş olup diş ve dişçilik ekipmanları üretimi ve aynı zamanda malzemeleri alanında faaliyet göstermektedir. Kuşafan Pars şirketi, tasarım, inşaat ve ekipman endüstrisi alanında teknoloji geliştirme hedefiyle araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan ülkedeki en büyük dental ekipman ve malzeme üreticisidir. Mevcutta bu şirketin dünyadaki diğer eşi çalışanlarına kıyasla en yüksek kaliteye ve rekabetçi fiyata sahip ürünleri tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Dental fırınlar arasında AT100 ve AT300 tam otomatik fırınları, AT300P tam otomatik pres fırınları, AT3000 tam otomatik porselen fırınları, silindir mum çıkarma fırınları, parlatma fırınları, zirkonya, zintering fırınları bulunmaktadır. Şirketin üretim masaları iki gruba ayrılır. Laboratuvar ve klinik eğitim masaları, bu şirketin 2018 yılında tip 2 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak bu alandaki lisansını alabilmiştir.
Teknoloji odaklı ve dünya bilim ve teknolojisine ayak uydurabilme ilkesi, bu şirketin yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve bilim ve araştırma merkezleri ile yakın ilişkisinin güçlenmesine yol açmıştır. Bu faaliyetlerin sonucu çeşitli ürünlerde görülebilmektedir. Tabii ki ürünlerin kalitesi bu durumdan etkilenmiştir. Sürdürülebilir araştırma ve geliştirmeyi olan güçlü inancıyla Kuşafan Pars şirketi 5 uluslararası standarttan ISO 9001, ISO 10002, ISO CE, ISO 10004 garanti ödülü ve ulusal standart belgesi almıştır ve standartlara uygun olarak 24 ürün üretebilmiştir. Sonuçta diş hekimliği endüstrisindeki ilk bilgiye dayalı yerli şirket olarak kurulmuştur.
Bu şirketin tüm konferanslarda ve bilimsel konferans turlarında bulunması ve geçmiş yıllarda ve mevcuttaki bilimsel oturumları kaçırmaması, bir işbirliği kültürünün yaratılmasında, ayrıca dişi esnafı arasında güçlenme ve büyük sempati yaratmada çok önemli bir adım olmuştur. Şirket ayrıca Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki özel dişçilik sergileri gibi uluslararası sergilerde de aktif olmuştur. Şirketin ürünleri arasında diş implantları, geleneksel protez parçaları, dijital protez parçaları, diş fırınları, dişi masaları, çok amaçlı aspirasyon, parlatma makinesi, steril ekipmanları yer almaktadır.
Dediğimiz gibi dental fırınlar Kuşafan Pars firmasının ürünleri arasında yer almaktadır. Şirket 7 model diş fırın makinesi üretmiştir. Bu şirketin en popüler ürünlerinden biri 100 no'lu porselen fırın makinesidir. Porselenin pişirilmesinde ayrıca her türlü alaşımın 1200 santigrada kadar vakumda eritilmesinde kullanılan bu makine, pişirme için 100 farklı program planlama ve yürütme kabiliyetine sahiptir. Dişçi masaları da Kuşafan Pars firmasının ürünleri arasında yer almaktadır. Şirket 5 model dişçi masası üretmektedir. General Box protez masa modellerinden biridir. General Box, tornalama, emiş, hava gücü, koruyucu kalkan ve benzeri için mikro motorlar içeren entegre bir settir. Bu ürün kullanılarak yüksek kişisel ve çevresel hijyen ile kolay ve güvenli diş operasyonları yapmak mümkündür.
Şirketin steril ekipmanları ise iki ürün içerir. Buharlı temizleyici ve B tipi diş otoklavı, buharlı yıkama, diş hekimli ve dişçilik alanında sabit ve hareketli diş protezlerinin ve aletlerinin temizlenmesi, dolgu operasyonlarının kalıntılarının ve modellerden mum kalıntılarının çıkarılması ve benzeri için yaygın ve etkili bir yöntemdir. Buharlı temizleyici, İran dental ve dişçi camiasının maksimum ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş, kolay kullanımı, yüksek fonksiyonel, güvenlikli ve güzel tasarımlı Kuşafan Pars şirketinin önemli bir ürünüdür.
Vakum ve buhar basıncı ortam teknolojisini kullanan yeni nesil bir sterilizatör ailesi olan Dental Autoclave B tipi, geniş bir uygulama yelpazesi sunar ve yüksek performans doğruluğu sağlar. Gelişmiş donanım ekipmanlarının yanı sıra uluslararası standartlara uygun 5 performans programı, tüm cerrahi ekipmanları ve ürünleri sterilize edebilme özelliği bu ürünün özelliklerindendir. Bu ürünün yüksek önem ve hassasiyeti nedeniyle tasarım ve yapım aşamalarının tümünde ulusal standartlar dikkate alınmasının yanı sıra tüm ürün üretim süreçleri ISO 13485, CE, N13060 ve Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tavanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 22. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 40 ve 41. hikmetli sözlerinde aslında bir gerçeği iki ibareyle açıklamak istiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 40. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Akıllının dili kalbinin arkasındadır. Ahmağın kalbi ise dilinin arkasındadır." Ve 41. hikmetli sözünde de "Ahmağın kalbi ağzındadır, akıllının dili ise kalbindedir." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 40. hikmetli sözünde düşünceli veya düşüncesizce konuşanlar hakkında güzel bir benzetmesi var ve şöyle buyuruyor: "Akıllının dili kalbinin arkasındadır. Ahmağın kalbi ise dilinin arkasındadır." Yine 41. sözünde de şöyle buyuruyor: "Ahmağın kalbi ağzındadır, akıllının dili ise kalbindedir." Her iki cümle bir anlamdadır. Akıllı insan önce düşünür, sonra aklının emriyle konuşur. Fakat ahmak insan önce konuşur, sonra konuştuklarının tuzağına düşer ve sonra sözlerindeki hataları nasıl gizleyeceğini düşünür. Evet, akıllı ve aptal insanlar arasındaki farklardan biri, akıllının düşünerek ve dikkatlice düşünmesidir. Sözcükler diline dökülmeden önce kalbinin çeşmesinden kaynar ve beyan edilmek için hazırlanır. Fakat düşünmek nimetinden nasibini almayan, düşünce merkezi ve kalbi dilinin hapishanesinde olan akılsız insan ise düşünmeden konuşur. Kendisi konuştuklarının doğru veya yalan, güzel veya çirkin olmasıyla ilgilenmez. Sadece dilini hareket ettirir ve sözlerinin değerli olup olmamasına dikkat etmeden konuşur. Uygunsuz, bazen de tehlikeli ve kendine bile zararlı sözler. Nehcül Belaga'yı derleyen Mısırlı hatip olarak bilinen ve Şia mezhebinin dünyaca tanınan alimi merhum Seyyid Rezi bu hikmetli sözleri hakkında şöyle yazıyor: "Bu sözler yüce ve büyük anlamlar içeriyor. Hedefi ise akıllı adamın düşündükten sonra dilini kullandığı ve düşünce odağı olan kalpten doğru beslenerek konuşmasını açıklamasıdır. Halbuki ahmak ve akılsız insan, vücudun sultanı yani kalbi cehalet ve bilgisizliğe sürgün ederek fırsat kollayan dilin gardiyanını onun yerine oturtmuştur. Öyle ki kalp tamamen kendi kontrolünü kaybetmiş ve tamamen dile tabi olmuştur." Diğer yandan ibadetler, yapılan dualar, günahlar ve kötülüklere dikkat edersek, ibadetlerin çoğunun dil ve günahların birçoğunun da yine dil tarafından işlendiğini fark ederiz. Bu yüzden sahibinin kontrolünde olmayan dil büyük bir beladır. Fakat tam tersi, aynı zamanda insanın aklının kontrolünde olan dil ise bereketlerin pınarı ve birçok ibadetin kaynağıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 176. hutbesinde insan ve toplumunun ıslah edilmesinin ilk aşaması olan dilin kontrol etmek ve koruma zaruretine vurgu yaparak şöyle buyuruyor: Allah'a andolsun ben dilini korkmadıkça sakınan kula bu sakınmasının fayda verdiğini görmedim. Müminin dili kalbinin arkasında, münafığın ise kalbi dilinin arkasındadır. Mümin bir söz söylemek istediğinde kendi kendine düşünür. Hayırsa söyler, şer ise vazgeçer. Münafık ise kendisine ne getireceğini, ne götüreceğini düşünmeden diline geleni söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, bir kulun dili doğrulmadıkça kalbi, kalbi doğrulmadıkça imanı doğrulmaz buyurmuştur. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belagada Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir yerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682 ayrıca 0098-21-22-01-3682 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.